Ayrım 28. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 319. 2013. Sakine Cansız, İmralı Tutanakları, Apo'dan Ulusa Sesleniş, Kürdistan, İmralı'ya Muhabbet, Silivri'ye Müebbet, Akil İnsanlar, Fesli Hostes, Türbanlı Avukat, TC, Fazıl Say, Biber Gazı, Reyhanlı, Hizbu Şeytan, Padişaha Doktora, Milli İçkimiz Ayran, İki Ayyaş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Gezi Parkı. Çözüm süreci deniyordu ama yeni seneye çözülüm süreciyle girmiştik. Apo aniden İmralı oluvermişti. AKP deme AK de, Esad deme Esed de gibi. Psikolojik harekatın parçasıydı. Toplumsal hafızayı uyuşturmak için Öcalan terörist başı PKK kelimeleri adeta yasaklanmıştı. Hem duygular nötrleştiriliyordu, hem de İmralı kavramı yavaş yavaş Çankaya, Beyaz Saray gibi otorite merkezi haline getiriliyordu. Ulusa seslenişin adı değiştirildi, millete hizmet yolunda oldu. Ulus kelimesine ambargo uygulanıyordu. Ahmet Türk ve Ayla Akat Ata İmralı'ya gitti. Atatürk Apo ile görüştü. Peki ne konuştular? Başbakan açıkladı. Silahlarını bırakıp Türkiye'yi terk etmelerini istiyoruz. Silah bırakarak giderlerse askeri operasyon düzenlenmez dedi. Yurt dışındayken koşa koşa gelen subayları kaçma şüphesi var diye içeri tıkıyorlardı. Kaçmama şüphesi olan teröristleri yurt dışına kaçmaları için ikna etmeye çalışıyorlardı. Kaderin cilvesi. Balyoz'dan tutuklu 11 subay Ankara'ya nakil istedi. İstanbul'dan bindikleri cezaevi aracı yolda bozuldu. Kaçma şüphesi var diye tahliye edilmeyen subaylar indi, bozulan aracı Bolu gişelere kadar ittirdi, iyi mi? Tamir edilemedi, yol kenarında beklediler. Başka araç geldi, öyle gittiler. BDP'lilerin İmralı'ya ayak bastığı dakikalarda polisimiz de Fenerbahçe Ordu Evi'ni bastı. Genelkurmay eski başkanı İsmail Hakkı Karadayı 28 Şubat'tan gözaltına alındı. Ankara'ya götürüldü, sorgulandı. Benim o günlerde olan bitenden haberim yok dedi, sıyırdı. Sadece yurt dışı yasağı konmuştu. Haftada bir karakola gidip kaçmadım diye imza verecekti. An itibariyle 28 Şubat'tan 75 tutuklu vardı. Balyoz davasının gerekçeli kararı açıklandı. Genelkurmay tarafından mahkememize bildirildi. Ele geçirilen dijital belgelerin asılları var denildi. Peki hakikaten söz konusu belgelerin asılları Genelkurmay'da var mıydı? Genelkurmay derhal yazılı açıklama yaptı, derhal yalanladı. Bizde belge yok, mahkemeye de belge melge vermedik dedi. Türk hukuk tarihi skandalın böylesine ilk defa şahit oluyordu. Üstelik 2003'te hazırlandı denilen dijital belgeler, 2003'te henüz icat edilmemiş 2007 fontlarıyla yazılmıştı. CHP soru önergesi verince, Milli Savunma Bakanı bile bu çelişkiyi itiraf etmek zorunda kalmıştı. Microsoft Office 2007 yazılımı, TSK'da 2007'den itibaren kullanılmaya başlandı. Zaten 2006'da icat edildiğini düşünürsek 2003'te kullanılması mümkün değil demişti. Asrın iftirasının en temel kanıtıydı. Temyize giden Balyoz dosyasının tebliğname numarası 9-2013-66666 idi. Subayların avukatları enteresan bir detaya dikkat çekip Ebced hesabında 66 Allah sözcüğü anlamına gelir, Görünen o ki bizim iş Allah'a havale dediler. Yargıtay Başsavcılığı ise dosyalara akılda kalıcı numaralar veriliyor, buna da öyle denk gelmiş demekle yetindi. Balyoz davasının cezaları verildi. Ergenekon davası mütalaa aşamasına geldi. Görev tamamlanmıştı. Bak sen şu tesadüfe. Bu davaları manşetlerinden başlatan Taraf Gazetesi'nin kurucu genel yayın yönetmeni, başyazarı Ahmet Altan ve genel yayın yönetmeni Yasemin Çongar istifa etti. Mehmet Ali Birant vefat etti. Ölümünden kısa süre önce Kürt olduğunu açıklamıştı. PKK'ya af çıkarılması gerektiğini, APO'nun TBMM'ye girmesi gerektiğini, Türkiye'nin ancak bu şekilde huzur bulabileceğini yazmıştı. Meslek hayatı boyunca PKK'nın meşrulaşması için çaba harcamıştı. Tam hayalini kurduğu günlere gelinmişti ki ömrü vefa etmedi. 2013'ün şöhretli kayıplar listesi çok uzundu. Nazmiye Demirel vefat etti. Süleyman Demirel'le 12 Mart'ta evlenmişlerdi. Darbelerle yaşadı, 27 Mayıs'ta rahmetli oldu. Demokrasi tarihi gibi First Lady'ydi. Tiyatromuzun duayeni Metin Serezli vefat etti. Benim için tarifsiz onurdur. Metin abinin yönetmenliğini yaptığı son oyun, İsim Şehir Hayvan isimli kitabımdan sahnelenen kabareydi. Romantizm öksüz kaldı. Ferdi Özbeğen vefat etti. Arabesk yetim kaldı. Müslüm Gürses vefat etti. Nuri Kantar, Tekin Akmansoy vefat etti. Yaşayan en pahalı Türk ressamı Burhan Doğançay, Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa ile pop müziğin unutulmazları arasına giren Şenay, Türkiye'nin ilk Avrupa güzeli Günseli Başar, tiyatromuzun emektarları Macide Tanır ve Alev Sururi, edebiyatımızın en önemli yazarlarından Peride Celal vefat etti. Bursa Spor'u şampiyon yapan Başkan İbrahim Yazıcı, Fenerbahçeli eski futbolcu ve yönetici Serkan Acar vefat etti. Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ilk ve tek pilot gazetecisi Murat Öztürk düştü, vefat etti. Depremde de Profesör Ahmet Mete Işıkara, Profesör Toktamış Ateş, Yassıada'da Adnan Menderes'in savunmasını üstlenen efsane avukat Burhan Apaydın, İhlas Holding'in sahibi Enver Ören, Ulaştırma eski bakanı Necdet Menzir, gazeteci Ümit Enginsoy vefat etti. Eski olağanüstü hal bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu, beylik tabancasıyla intihar etti. Ağır romanın yazarı Metin Kaçan, Boğaz Köprüsü'nden atlayarak canına kıydı. Ölümsüz şarkılara imza atan George Moustaki ve The Sopranos dizisinin ödüllü yıldızı James Gandolfini öldü. Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez öldü. İngiltere'nin ilk ve tek kadın başbakanı Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher öldü. Sür manşetlere çıkan ölüm haberi üçlü suikasttı. BDP milletvekillerinin Abdullah Öcalan'ı ziyaretinden sadece bir hafta sonra Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez Paris'te Kürdistan Enformasyon Merkezi'nde öldürüldü. Sakine Cansız PKK kurucularındandı. Almanya'da yaşıyordu. Örgütün para trafiğini yönetiyordu. Avrupa'daki en üst düzey iki yöneticisinden biriydi. WikiLeaks'te yayınlanan ABD kriptosunda PKK'nın finansörü, silahçısı ve taktik stratejisti diye tarif edilmişti. Fransız polisi PKK'nın şoför olarak kullandığı Ömer Güney'i tutukladı. Kamera kayıtlarına göre binaya en son giren kişiydi. Çantasında barut izleri tespit edilmişti. Sivas Şarkışla doğumluydu, 31 yaşındaydı. 2 sene önce PKK'ya katılmıştı. Ailesiyle 5 yaşındayken Fransa'ya göçmüştü. Lisanı çok iyi durumdaydı, tercümanlık yapıyordu. Almanya'da evlenmiş, boşanmıştı. Roj TV'de muhabir olarak çalışan bir kızla sevgili olduğu iddia ediliyordu. En son 20 gün önce Ankara'ya geldiği, 3 gün kaldığı ortaya çıktı. Sakine Cansız'dan bir hafta sonra PKK'ya silah temin eden Kürt kökenli mafya babası Aslan Usoyan, Moskova'da öldürüldü. Silahı alanla silahı satanın peş peşe öldürülmesi tesadüf müydü? İddialar havada uçuştu ama Paris suikastı, bu kitabın piyasaya çıktığı Eylül 2013'te hala muammaydı. Sakine, Fidan ve Leyla'ya Diyarbakır'da cenaze töreni yapıldı. Yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Tabutlara PKK bayrağı örtüldü. Sakine Tunceli'de, Fidan Elbistan'da, Leyla Mersin'de toprağa verildi. O gece Muhteşem Yüzyıl dizisinde de suikast vardı. Pargalı İbrahim Kanuni tarafından boğduruldu. İzlenme rekorları kırıldı. Sayın ahalimiz ertesi sabah Pargalı İbrahim'in İstanbul Fındıklı'daki türbesine koştu. Aslına bakarsanız o türbenin Pargalı'ya ait olup olmadığı bile tartışmalıydı ama olsundu. Sayın ahalimiz Pargalı'nın iftardan sonra katledilmesine çok üzülmüştü, dua ediyor, rahmet okuyordu. İzmir'deki fuhuş ve casusluk davasının iddianamesi kabul edildi. Çoğu muvazzaf subay, 376 sanık vardı. Ergenekon'da, Balyoz'da olduğu gibi gene dijital belge vardı. Ve o dijital belgede bizzat savcının sanıklara söylediğine göre 3000 subayın adı vardı. Cumhuriyet tarihi boyunca sadece bir muvazzaf subay casusluktan hüküm giymişken, nasıl olur da aniden 3000 subay casus olabilir derseniz, Balyoz davasında henüz icat edilmemiş bilgisayar yazılımı kullanıldığına göre bu davada da 3000 subay pekala casus olabilirdi. Donanma komutanı Oramiral Nusret Güner istifa etti. Fuhuş ve casusluk iddianamesinde adıyla sanıyla açık açık belirtilerek lojmanına bir astsubay tarafından gizli kamera yerleştirildiği ve 14 yaşındaki kızının görüntülerinin çekildiği anlatılıyordu. Babalarının önünü kesmek için evlatlarını bile infaz ediyorlardı. Nusret Güner, Ağustos'ta Deniz Kuvvetleri Komutanı olacaktı. İstifasıyla birlikte kuvvet komutanı hariç oramiral kalmadı. Tayyip Erdoğan o akşam televizyona çıktı, adeta isyan etti. Bunların içinde karacısı var, denizcisi var, fırkateynlerimiz, gemilerimiz vesaire. Neredeyse komuta kademesinde oralara gönderecek subay kalmıyor. Olmaz böyle şey. İçeride 400'e yakın subay var. Bir de ajan meselesi çıktı ortaya dedi. İyi söyledi, güzel söyledi de. Subaylar içeri tıkılırken ben bu davanın savcısıyım diyen başbakan hangi ülkenin başbakanıydı? Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyen bakan hangi başbakanın bakanıydı? TSK'ya her türlü hakareti yağdıran yandaş medya hangi başbakanın yandaşıydı? Bir zamanlar savcısıyım dediğini unutmakla kalmadı, üstüne topu savcılara attı. Başta Genelkurmay Başkanım olmak üzere generallerimize terör örgütü mensubu demek çok yanlış. Bu tanımlamayı yapanlar makam itibariyle kendilerini sağlamda görseler bile tarih onları affetmez dedi. Hatta Balyoz'dan 18 sene yiyen ve kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun'u hastanede ziyaret bile etti. Yoğun bakıma girdi, elini tuttu, duygusal anlar yaşandı. O anları fotoğraflattı. Gazetelerimiz çarşaf çarşaf yayınladı. kabinede revizyon yapıldı. İçişleri, Eğitim, Sağlık, Kültür Bakanları değişti. Gaflarıyla efsane haline gelen İdris Naim Şahin koltuğu kaybetmişti. Şehide ceset diyen, vatandaşa takla at da göreyim diyen, biber gazımız organiktir diyen, demir coplar sokakta sunulan hizmeti daha kaliteli hale getirecek diyen, şehitlik de gazilik de nasip işidir diyen İçişleri Bakanı. Hakikaten her ülkeye nasip olmazdı. 10 senedir memleketi yöneten AKP'nin Çalışma Bakanı Faruk Çelik, 10 senedir yönettikleri ekonomiyi şahane şekilde izah etti. Asgari ücretle geçinilmez diye bir şey yok. Tabii geçinirsiniz, niye geçinemeyeceksiniz? Netice itibariyle peynirin fiyatı belli, ekmeğin fiyatı belli, zeytinin fiyatı belli. 800 lira büyük paradır dedi. Sen Türkiye'sin büyük düşün dedikleri buydu. Asgari ücretin büyük olduğunu düşünecektin. İşin ekstra hazin tarafı, 800 lira dediği asgari ücret, 800 lira bile değildi, 773 liraydı. İnsanlarla adeta alay eder gibi açıklamalar yapıp, insanlardan bu kadar fazla oy alan parti dünyada yoktu. THY'nin modacı Dilek Hanif'e sipariş ettiği üniforma modelleri internete düştü. Hosteslerimiz fesliydi. Bilahare kırmızı ruj sürmeleri yasaklandı. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bodrum, Dalaman uçuşları hariç içki servisi kaldırıldı. Business class, helal class olmuştu. Tarihin en trajikomik grevi de THY'de yapıldı. Hava İş Sendikası, hukuksuz olarak işten atılan personeli geri aldırmak için grev yapmaya kalktı. Pilotlar katılmadı, hostesler katılmadı, teknik servis katılmadı. İşten atılma korkusu yürekleri sarmıştı. Rötarlarıyla meşhur THY, grev yapıldığı gün vaktinde kalkış rekoru kırdı, iyi mi? İzinli olduğu halde koşa koşa işe gelenler oldu. Örgütsüz toplum yaratmak için elinden geleni yapan AKP'nin en büyük zaferlerinden biriydi THY. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İzmir'in farklı bir dindarlığı var, bu dindarlığın irfan geleneğine ihtiyacı var dedi. Direkt olarak gavur diyememiş, böyle demişti. Tayyip Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü'nde Siirt'e gitti. Vasiyetim en az 3 çocuk dedi. İlk defa vasiyetim kelimesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Gül İsveç'e gitti. İsveç'e adım attığı an İsveç prensesi öldü. Enteresan bir talihsizlik silsilesiydi. Kaddafi başbakanımıza ödül verdi, Kaddafi'yi linç ettiler. Hüsnü Mübarek cumhurbaşkanımızla kucaklaştı, Hüsnü Mübarek'i kafese koydular. Suriye ile kardeş olduk, birbirlerini vurmaya başladılar. Cumhurbaşkanımız Pakistan'a gitti, Benazir Bhutto'yu havaya uçurdular. Başbakanımız Lübnan Meclisi'nde konuştu, ertesi sabah Lübnan işgal edildi. Cumhurbaşkanımız Yemen'e gitti, bakanlarımızla birlikte Yemen türküsünü söyleyip ağladılar, Yemen'de iç savaş çıktı. Başbakanımız İsrail Başbakanı ile el sıkıştı, o gece Gazze'yi vurdular. Ürdün Başbakanı Ankara'ya ayak bastı, Ürdün'e dönmeden istifa etti. Gürcistan'la yakınlaştık, Başbakanımız Saakashvili'ye sarıldı, ertesi gün Rusya Gürcistan'a girdi. Suudi Kralı Cumhurbaşkanımızla Başbakanımıza madalya taktı, turp gibiydi, felç oldu, aylarca ABD'de hastanede yattı, zor düzelttiler. Afrika açılımı yaptık. Ne Tunus kaldı kardeşim, ne Fil Dişi sahili. Elbeşir'e Çankaya Köşkü'nde yemek yedirdik. Sudan resmen ikiye bölündü. Arjantin devlet başkanı geldi. Gelmeden önce seyahat harcırahı çalındı. dönünce kansere yakalandığı açıklandı. Cumhurbaşkanımız Güney Kore'ye gitti. 50 sene sonra ilk defa Kuzey Kore'den füze fırlattılar. Başbakanımız Irak'a gitti. Henüz Irak'tayken meclis basıldı. Bakanlar rehin alındı. 45 kişi öldü. Yunanistan Başbakanı kış olimpiyatlarımıza geldi. Halk ayaklanması çıktı. Hükümeti düştü. 2010'u Japon yılı ilan ettik. 2011'de tsunami ile dümdüz oldular. Nükleer santral bile patladı. Romanya Başbakanı geldi, anlaşmalar imzaladı. Gidince derhal istifa etti. İspanya Başbakanı ile Medeniyetler İttifakı kurduk. Adam siyaseti bıraktı. Silvio yargılandı. Portekiz Başbakanı Cumhurbaşkanımızı karşıladı, el sıkıştı. Sonra gitti kendi Cumhurbaşkanına istifasını sundu. Ukrayna ile vizeleri kaldırdık. Ukrayna Başbakanı tutuklandı. Polonya ile irtibat kurduk. Polonya Devlet Başkanı'nın uçağı çakıldı, rahmetli oldu. Başbakanımızın Kosova'ya gideceği açıklandı. Kosova sokaklarına hoş geldiniz pankartları asıldı. Gitmeden 12 saat önce Kosova hükümeti düştü. Cumhurbaşkanımızın Hollanda'ya gideceği açıklandı. Hollanda prensi çığ altında kaldı. Cumhurbaşkanımız Hollanda'ya gitti. Hollanda hükümeti istifa etti. Bu kitabın yazıldığı tarihte prens bir senedir bitkisel hayattaydı. Başbakanımızın ABD'ye gideceği açıklandı. Obama beyzbol sopası çıkardı. Gezi iptal oldu. Gürcistan Cumhurbaşkanı geldi. Bisiklete binerken düşüp kolunu kırdı. Rusya Dışişleri Bakanı geldi. Otelde düştü, sol elinin bileği kırıldı. NATO Genel Sekreteri geldi. Otelde merdivenden düştü, omuzu çıktı. Burkina Faso Dışişleri Bakanı geldi. Basın toplantısı yaparken tansiyonu düştü, canlı yayında bayıldı. Başbakanımız ABD'ye gitti. Henüz oradayken kasırga çıktı, insanlar öldü. Oklahoma afet bölgesi ilan edildi. Cumhurbaşkanımız İsveç'e gitti. Kül kedisi olarak tanınan İsveç prensesi öldü. Cumhurbaşkanımızı korumakla görevli İsveçli polislerden biri motoruyla kanala uçtu, o da öldü. Hakikaten talihsizlikti. Ana dilde savunma yasası çıktı. İlk Kürtçe savunma KCK davasında yapıldı. Hani hapisteki PKK'lılar açlık grevi yapmıştı ya, işte o yasaydı bu. Başbakanımız şantaja boyun eğmeyiz filan demişti ama neticede PKK'nın dediği olmuştu. Zaten süreç denilen de buydu. Hötzötle ahalinin gazı alınıyor, perde arkasından taviz veriliyordu. İstanbul Kadıköy Adliyesi'nde ilk defa türbanlı avukat duruşmaya girdi. Çünkü türban yüzünden baskına uğrayan, kurşuna dizilen, hukuk şehidi veren Danıştay sürpriz bir adım atmıştı. Avukatlığın kamu görevi değil, serbest meslek olduğunu açıklamıştı. Türbanlı avukatların duruşmalara türbanıyla katılabileceği yönünde karar vermişti. Türbanlı avukatlara özgürlük getirilirken, Çağdaş Hukukçular Derneği terörist ilan edildi. DHKPC operasyonu başlatılmıştı. Kameralar eşliğinde baskınlar yapıldı. Polis şiddetiyle mücadele eden Çağdaş Hukukçular Derneği'ne mensup avukatlar örgüt üyesi diye tutuklandı. Bilahare İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve baronun 9 yöneticisi hakkında yargı görevini yapanı engellemeye teşebbüsten 4 sene hapis istemiyle dava açıldı. Niye? Ergenekon'un mahkeme heyeti suç duyurusunda bulunmuştu. Bu kitap piyasaya çıktığında dava devam ediyordu. 2 seneden fazla ceza alırsa İstanbul Barosu Başkanı avukatlık bile yapamayacaktı. Türkiye'nin en aktif iki barosu İstanbul ve Ankara barosuydu. Susturmaya çalışıyorlardı. CHP'li Eskişehir Belediyesi basıldı. CHP'li Antalya Belediyesi basıldı. CHP'li İzmir zaten yargılanıyordu. Komediye dönmüştü artık. CHP'li Tekirdağ Belediyesi basıldı. Ne Alaçatı bıraktılar, ne Ayvalık, ne Urla. Bir ara Bodrum'un Demokrat Partili belediye başkanını bile tutukladılar. Polis baskını yemen için illa CHP'li olman gerekmiyordu. AKP'li olmaman yeterliydi. Ergenekon'da mütalaa verileceği beklentisiyle binlerce insan Silivri'ye akın etti. Jandarma barikatı ile karşılaştılar. Biber gazı sıkıldı, tazikli su sıkıldı, yaralananlar oldu. Ergenekon'un dava dosyası ekleriyle birlikte 120 milyon sayfaydı. Ortalama zekaya sahip insan dakikada 120 kelime okur, çok haneli rakam okumaya başladığında sürati azalır, dakikada 60'a düşer. Yani bırak dosyayı okumayı filan, o dosyadaki sayfaları tek tek çevirerek saymaya kalksan, günde 8 saat mesaiyle cumartesi pazarları tatil yapmadan 12 sene sürüyordu. Bu mevzuda sayısız kitap yazıldığı için çok detaya girmeyeyim ama Sabahattin Ali cinayeti bile dosyada bulunuyordu. Ki Sabahattin Ali'yi gömdüklerinde Mustafa Balbay, Tuncay Özkan doğmamıştı. Anne babaları henüz evlenmemişti. Profesör Mehmet Haberal 4 yaşındaydı. Mütalaa beklenen duruşmadan mütalaa çıkmadı, skandal çıktı. Mahkeme heyeti İlker Başbuğ'un tanık olarak duruşmaya getirdiği Genelkurmay eski başkanı Işık Koşener ve 3 kuvvet komutanını dinlemedi. Hukuk zaten bitmişti, bu da tesciliydi. Terörist tanık olabiliyor, Genelkurmay Başkanı tanık olamıyordu. Ergenekon davasının tanıkları arasında tecavüzden, cinayetten, dolandırıcılıktan sabıkalı olanlar vardı. Kuvvet komutanları tanık kabul edilmiyordu. Hanefi Avcı'ya 50 sene hapis istendi. Bir kitap yazmış, hayatı kaymıştı. Kitap Ağustos'ta piyasaya çıkmış, Eylül'de tutuklanmıştı. O zamana kadar en başarılı emniyetçi diye alkışlanırken aniden terörist olmuştu. Sağcı polisken sol örgütün yatakçısı ilan edilmişti. 50 sene isteyen savcı, MİT müsteşarını ifadeye çağıran savcıydı. MİT müsteşarını kurtarmak için özel yasa çıkartan başbakan, Hanefi Avcı'nın adını bile anmamıştı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 328.